programın kıymetli Tarık ve İzmir'de bu haftaki programımıza 20. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk.
20. sözün ilk birinci makamının 3. yüklesinden yine. Ey beni İsrail ve ey beni Adem! Sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan daha camit ve daha ziyade katılaşmıştır? Zira görmüyor musunuz ki o pek sert ve pek camit ve toprak altında bir tabakayı azime teşkil eden o koca taşlar, o kadar evamir ilahiye karşı muti ve musahhat ve izahat Rabbani altında o kadar yumuşak ve emirberdir ki, havada ağaçların teşkilinde tasarrufat ilahiye ne derece suhuletle ziyaret ediyor, öyle de taht zemin ve o sert sağır taşlarda o derece suhulet ve intizam ile, hatta damarlara karşı kanın cevalanı gibi muntazam su cetvelleri ve su damarları kemal-i hikmetle o taşlarla mukavemet görmeyerek cereyan ediyor. Hem havada nebatat ve ağaçların dallarının suhuletle sürati intişarı gibi o derece suhuletle köklerin nazik damarları yer altındaki taşlarla mümanaat görmeyerek evamir ilahiyle muntazaman intişar ettiğini Kur'an işaret ediyor. Ve geniş bir hakikati şu ayetle ders veriyor. Ve o ders ile o kasavetli kalplere bu manayı veriyor ve demzen diyor. Ey beni İsrail ve ey beni Adem! Zaaf ve aziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki? Öyle bir zatın evamirine karşı o kalp kasavetle mukavemet ediyor. Halbuki o koza sert taşların tabakay muazzaması o zatın evamiri önünde kemal-i inkiyatla karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün zevil hayata, ağabey hayatla beraber sayır medar hayatlarına öyle bir hazinedarlık ediyor ve öyle bir adaletle taksimata vesiledir ve öyle bir hikmetle tevziyata vasıl oluyor ki Hakim-i Zülcelal'in dest-i kudretinde bal mumu gibi ve belki hava gibi yumuşaktır, mukavemetsizdir ve azamet-i kudretine karşı secdededir. Zira toprak üstünde müşahede ettiğimiz şu masnuat-ı muntazama ve şu hikmetli ve inayetli tasarrufat-ı ilahiye misüllü zemin altında aynen zeden ediyor. Belki hikmeten daha acip ve intizamca daha garip bir surette hikmet ve inayet-i ilahiye tezelli ediyor. Bakınız en sert ve hissiz o koza taşlar nasıl bal mumu gibi evamir-i tekniğe karşı yumuşaklık gösteriyorlar ve memur-i ilahi olan o latif sulara, o nazik köklere, o ipek gibi damarlara o derece mukavemetsiz ve kasavetsizdir. Güya bir aşık gibi o latif ve güzellerin temasıyla kalbini parçalıyor, yollarında toprak buluyor. Haşiye, evet zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatih-i Zülcelal tarafından tavzif edilen en mühim üç vazifeyi beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır. İşte birinci vazifesi, toprağın kudret-i Rabbaniye ile nebatata analık edip yetiştirildiği gibi kudret-i ilahiye ile taş dahi toprağa dairelik edip yetiştiriyor. İkinci vazifesi zeminin bedeninde devadan dem hükmünde olan suların muntazam cevalanlık hizmetidir. Üçüncü vazife-i fıtriyesi çeşmelerin ve ırmakların, uyun ve enharın muntazam bir mizan ile zuhur ve devamlarına hazinedarlık etmektir. Evet taşlar bütün kuvvetiyle ve ağızlarının dolusuyla akıttıkları âb-ı hayat suretinde delail-i vahdaniyeti zemin yüzüne yazıp serpiyor. Bu iki paragraf ve birincisinde geçen haşiye komple bir bütünlük arz etmektedir. Bu mesele hakkında bir izah yaparsanız memnun oluruz hocam. Ayrıca Risale-i Nur aslından alacağımız manevi desteğe de nazara verirsiniz. Memnun oluruz.
Geçen programda zannediyorum bir kısmına temas etmiştik yukarıdaki.
Evet.
Şöyle bakalım, asıl bu haşiye üzerinde biraz da duralım gibi geliyor. Burada taşlar katı kalplere benzetilmişti. Yani her mahluk Allah'ın emrine itaatte. Taşlar da itaatte. Diğer mahlukatı değil de taşları niye örnek vermiş Cenab-ı Hak? İşte bu sertliklerinden dolayı, katı kalpli olmalarından dolayı Cenab-ı Hak kalpleri o katı kalpleri taşla teşbih etmiş. Yani odun gibi dememiş hani. Başka şeye de benzetiyor, ateş gibi dememiş. taşa benzetmesi kalplerin katılığı noktasında. Burada şöyle güzel bir üstad teşbih yapmış. Nasıl yer altın, yer üstünde ağaçlar dallarını sağ uzatırken, işte yaprak açarken hava mukavemet etmiyorsa ona.
Evet.
Havada çok rahat dallarını uzatıyorlar. Ondan sonra onun küçük dallar çıkıyor, yapraklar, meyveler. Hiçbir mümanaat, yani engel tanımadan, görmeden çok rahat yayılıyorlar. Üstad diyor ki aynı kolaylık diyor yer altında da var diyor. Üstad bunu şeyde de birinci sözü de misal veriyor. Yani köklerin toprak altında intişarı ağacın dallarının havada intişarı gibi kolay.
Evet.
O derece kolay. Burada taşlara ve suya misal verdi. Orada köklere misal vermiş oluyordu. Burada işte taşlar ne yapıyorlar? Sulara dayelik ediyorlar, yani annelik evet. ediyorlar. Ve oradaki faaliyet, icraatlar, yer altındaki o karanlık, karanlık tabir kullandı, o karanlık yerde, o sert taşlardaki icraatlar, bu aydınlık alemde, hava alemindeki icraatlar gibi kolay. Demek ki o icraatlar için ne karanlık ışık fark ediyor,
evet.
ne de sert yumuşak, değil mi?
Evet.
İşte o katı kalpler dediğim gibi taşla teşbih edilmişti. Bunun üzerine geçen programda durmuştuk. Biraz haşi üzerinde daha çok durabiliriz burada. Haşi'de zemin denilen muhteşem ve seyyar sarayın temel taşı olan taş tabakasının Fatih Zülcelal tarafından tavzif edilen, yani vazifelendirilen üç mühim vazifesi var. Bunu beyan etmek ancak Kur'an'a yakışır diyor Üstad. Birincisi, toprağın Kudret-i Rabbani ile nebatatı analık edip yetiştirdiği gibi Kudret-i Rabbani ile taştayı toprağa dayalı edip yetiştirir. Birisi bu yani. Birinci göre demek ki toprağın taşlara taşların birinci göre değil mi?
Evet.
Taşlar toprağa annelik ediyor.
Evet.
Yani, enteze bir teşbih yani. Nasıl anne rahmindeki bir cenin o bedenden besleniyor ve oradan kopup yeryüzüne çıkıyorsa ondan bir parça olarak, sanki topraklar da taşın birer yavrusu gibi ondan kopup toprak haline gelmişler. Ve işte toprak bir mucize, hepsi mucize de. Ben şu anda rakamı tam hatırlayamayacağım. Toprağın bir gramında 4,5 milyon mu milyar mı bakteri var denmişti yani. Mesela 4000 olsun fark etmez yani. Dün taş, sert taş, ondan doğan yavru, toprak, bir gramında binlerce yahut milyonlarca bakteri var. Ve ondan işte nebatat, hayvanat. Ondan da ona doğuyor yani. Doğum içinde yani. Değil mi? Önce diyelim maya haline gelen bir maddeyi seyyal eden, geçen derste de hatırladık ustattan, taş yaratılıyor. Demek ki taş o mayiden doğuyor.
Evet.
Değil mi? Taştan ne doğuyor? Toprak doğuyor. Topraktan da suyun da işbirliğiyle diğer nebatat, hayvanat doğuyor. İşte ağaç doğuyor. Ağaçtan da meyve doğuyor. Meyve yiyoruz, ondan işte vücudumuz istifade ediyor. Hücrelerimiz vesaire doğuyor. Böylece hakikaten bir doğum silsilesi var sanki böyle. Enteresan. Birinci görev bu toprağın. Evet. Birisi toprağın kudreti nebatı yapması gibi diyor. Kudreti taş dahi toprağa dair ki de yetiştiriyor. Birincisi bu. İkinci vazifesi, zeminin bedeninde devran dem hükmünde olan suların muntazam cevherlerine hizmetidir. İkincisi bu yani. Yani kan dolaşımı gibi, vücuttaki kan dolaşımı gibi yer altında sular dolaşıyorlar.
Evet.
Nasıl burada kan dolaşımı da damarlar ne görev yapıyorsa, damarların görevi,
evet.
toprak altında taşlara verilmiş sanki.
Evet.
Taşların dizilişleri o şekilde muntazam ki onlar arasından sular geçiyor. Aynen damardan kanın geçmesi gibi. Ve yeryüzüne çıkıyor işte nebatata, hayvanata ve bizlere en temel gıda oluyor. Bu da muazzam bir şey hakikaten. Yani hayalen böyle yine yer yer gittiğimiz gibi hayalen yine dünyanın güneşten koptuğu döneme gidelim. Bir ateş parçası, hidrojen diyordu değil mi? Tamamı hidrojen o zaman. Ondan işte yeryüzü yaratılıyor. Peki bu her köye, her mahalleye, her şehrin su nasıl gitmiş yani? Hani sertleşmiş. Tamam sertleşsin, toprak olmuş olsun ama sular hani bir yerde toplanabilir de denizde de okyanuslarda olduğu gibi. Evet. Niye bütün yeryüzüne dağılmış? Çünkü yeryüzünün tamamında insanlar yaşayacak da, hayvanlar, bitkiler yaşayacak da tümünü yeryüzünden beslenmesi lazım. Aynen Nil Nehri'nde olduğu gibi. Bir tarafta su, ötesi büyük sahra gibi olabilirdi dünyamızda yani.
Evet.
Değil mi? Yani sular bir yerde toplanabilirdi. O zaman ne olurdu? Bütün yeryüzü büyük sahra gibi olurdu. Hiçbir yerde nebatat yok, hayvanlar, insanlar yok. Bütün canlılar su olan belli bölgelerde toplamış, kıyılarda toplamış durumda. Şimdi kader-i ilahi bütün yeryüzünü şenlendirmek üzere ne yapıyor? Tabiri caizse su tesisatı çektiriyor yani. Değil mi? Evet. Bütün köylere, bütün şehirlere su çekilmiş. Ne enteresan bir şey bu yani. Tesisat var da hani, var mı? Binalardan önce tesisat çekiliyor, sonra su veriliyor. Öyle mi?
Evet. Yani,
önce tesisat var, taşlar ona göre ayarlanmış da su, yağmur yağınca efendim söyleyeyim, su o borulardan sanki geçerek gerekli beldelere, bölgelere, köylere ulaşabiliyor. Bu çok muazzam bir görev yani.
Evet.
Toprağın görevi. Üçüncüsü, çeşmelerin ve ırmakların, uyum ve enharın muntazam bir mizanla zuhur ve devamlarını hazırlık etmesidir. Şimdi toprak, bu suların teşekkürü, nehirlerin teşekkürü enteresan yani. Ben bu konuda bir makale okumuştum. Belki metin olarak verebilirim de şeyde. Su mucizesi diye bir internet sitesi var. İsmi Su Mucizesi. Orada su ile ilgili çok güzel yazılar var. Burada izah ediyor da hakikaten bu olayda yani suların şeyinde bize kadar ulaşmasında ve yer altında toplanmasında enteresan icraatlar var. İlahi icraatlar var. Birisi diyor yer çekimi kanunu yani yer çekimiyle yağan yağmurlar aşağı doğru çekiliyor. Değil mi? Şimdi çekiliyor ama bu çekime ne yardımcı oluyor? O taşların kırıkları, boşluklar hep taş olsa şimdi taşta da yağmur vuruyor aşağı bir şey iniyor mu içine? Aşağı döküp sel oluyor değil mi? Ha. O halde yağan yağmurun aşağı inmesine yardımcı olacak şekilde taşlar çatlaklar, yarıklar,
gözenekler
teşekkür ettiriliyor. İkincisi bu. Peki aşağı iniyor sular ama efendim söyleyeyim daha aşağı inse ne biz çıkarabiliriz ne de zaten mağmaya yaklaştıkça işi biter. Değil mi?
Buharlaşır.
Evet, buharlaşır. O halde o zaman ne oluyor? Aşağı kısımlarda kirli topraklar görev yapıyorlar. Aşağı bırakmıyorlar suyun inmesini. Yukarıda kumlu topraklar suyun inmesine vesile olacak. Aşağıda bunu tutacak tabakalar teşekkür ettiriliyor. Yani muazzam bir icraat. Geçen derste de sohbete geçti ya. Yani adet perdesi altında bunlar görülemeyebiliyor. Adet işte meyveyi ağaçtan alıyoruz. Adet işte su yerden çıkıyor ama nasıl çıkıyor? Onun arkasında muazzam bir icraat var. O gözden kaçabiliyor. İşte onu kısaca söylemiştik geçen şeyde programda. Sonra demek ki yağan sular bu şekilde muhafaza ediliyor, depolanıyor tabiri caizse. Ondan sonra bu yağan yağmurların tümünün akıp gitmemesi için bir görevi de nebatat üstleniyor, bitkiler. Yani bitki örtüsü olan yerlerde suyu bir kısmında nebatat bitkiler tutuyorlar değil mi?
Evet.
Yani tamamen taş olan yerde su akıp gidiyor ama nebatat, çayır, çimen, ağaç olan yerlerde sular tutuluyor. Bir de böyle tutuluyor, aşağı iniyor. Orada da dediğim gibi kirli topraklarla başka vesile tutuluyor. Ondan sonra sıra geliyor tekrar yeryüzüne çıkmasına. Bu da ayrı bir mucize yani. Hani yer çekimi çekti aşağı hani. Daha yukarı niye çıkıyor? Cenab-ı Hak başka vesilelerle de tekrar o suyu yukarı çıkartıyor. Bir kısmı da işte sondajla vesaireyle İnsanlar vesile olup çıkarıyorlar. Yani bütün bu icraatlar tefekkür edilmesi gereken harika işler yani.
Evet.
Evet.
Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Sonraki sorumuza geçeceğiz. Hem yine üçüncü nükteden ve inna min halema yahudu min haşyetillah ile şöyle bir hakikati muazzamanın uzunluğu gösteriyor ki Talebe Düyet hadisesinde meşhur dağın tezelliyle parçalanması ve taşlarının dağılması gibi umum ruhi zeminde asıl sudan incimat etmiş adeta yekpera taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hadisat-ı arziye suretinde tezelliyat-ı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet ve lezzet tezelliyat-ı celaliyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup nebatata menşe olur. Diğer bir kısmı taş kalarak yuvarlanıp derelere, ovalara dağılıp sekene-i zeminin meskeni gibi birçok işlerinde hizmetkarlık ederek ve mahfi bazı hikem ve menafi için kudret ve hikmet ilahiyeye secde itaat ederek desatir-i hikmet-i subhaniyeye emirber şeklini alıyorlar. Elbette o haşyetten o yüksek mevkiyi terk edip mütevaziane aşağı yerleri ihtiyar etmek ve o mühim menfaatlara sebep olmak beyhuda olmayıp başıboş değil ve tesadüfi dahi olmadığı belki bir hakimi kadirin tasarrufat hakimanesiyle o intizamsızlık içinde zahiri nazara görünmeyen bir intizam hakimane bulunduğuna delil ise o taşlara müteallik faydeler ve menfaatlar ve onlar üstünde yuvarlandıkları dağın cesedine yedirilen ve çiçek ve meyvelerin murassatıyla münakkaş ve müzeyyun olan gömleklerin kemal intizamı ve hüsnü sanatı kat'i şüphesiz şehadetler. İşte şu üç ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetli olduğunu gördünüz. Şimdi bakınız Kur'an'ın letafeti beyanına ve icaz-ı belagatına nasıl şu zikredilen büyük ve geniş ve ehemmiyetli hakikatlerin ustalarını üç fıkra içinde üç vakayı meşhure ve meşhude ile gösteriyor ve medar-ı ibret üç hadise-i uhrayı hatırlatmakla latif bir irşat yapar, mukavemetsiz bir zelzeler. Bu metinle ilgili birkaç şıkta sualınız olacak. O zaman birincisi, Talebe Düyet hadisesini anlatır mısınız? Dağın parçalanma olayını herkes görmüş müdür?
Talebe Düyet, yani Cenab-ı Hak'ın görmeyi talep etmek diyelim, Düyet. Musa Aleyhisselam, Tur-i Sina'da ibadetle, tefekkürle meşgul olduğu bir dönemde kendisine kelam sıfatı tecelli ediyor. Cenab-ı Hak kelimesiz olarak, öyle diyorlar yani, cihazsız olarak kendisiyle konuşuyor, kelam ediyor. Aynı kelamın bir benzerini ilk kelamda da görmüştük. İşte bir su almak için gittiğinde bir ateş görmüş. Yani oraya vardığında bir ağaçtan ses gelmişti. Orada peygamberlik görevi kendisine tebliğ edilmişti. Burada demek daha farklı yani. Ağaç muaç da yok. Doğrudan doğruya kelam sıfatı tecelli ediyor. Tabi bu ses, kelam işitince Musa Aleyhisselam'da o kelam sahibi görme iştiyakı ziyadesi de uyanıyor yani. Değil mi? Evet. Yani konuşuyor fakat konuşanı görmüyor. Yani Talebe Rüyet buradan doğuyor yani. O zaman Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ı görmeyi talep ediyor. Yani, ya Rabbi kendini bana göster de seni göreyim diyor. Yani konuşmalarını istiyor ama kendini göremeyince iştiyakıyla bu talepte bulunuyor. Ve kendisine verilen cevap malumunuz, sen beni göremezsin lenterani. Sen beni göremezsin. Bu ayet hakkında yapılan tefsirde güzel bir noktaya temas ediliyor. Deniyor ki ayette ben görülmem demiyor da sen beni göremezsin deniliyor.
Evet.
Demek ki ben ona göre melekler görür. Mesela işte Miraç'ta Resul Efendimiz gördü. Ve ehli cennet rüyetullah inşallah mazhar olacaklar değil mi?
Evet.
Derecelerine göre. Ama oradaki sen beni göremezsin yani bu dünyada sen beni göremezsin. Bu gözle göremezsin. İşte geçen bir programda da naklettiğimiz gibi ustamızdan Beka alemine giren peygamberimiz o alemde gördü Cenab-ı Hakk'ı. Bu alemde değil. Bu çok önemli bir ayrıntı yani incelik. İşte bu tabir, bu ifade kendisine geliyor. Tabi talebi ruhunda yine coşuyor. Cenab-ı Hak o zaman kendisine buyuruyor ki Sen şu dağa tecelli yap bak bakalım. O yerinde durabilirse sen de beni görürsün. Ve dağa tecelli ettiğinde yani bütün kudretiyle değil, bütün kudretiyle tecelli ise yerde ufak kırıntılar da kalmazdı. Ortada dağ diye bir şey kalmazdı. Bir cilve, kudretinden bir cilve ile, bir tecelli ile dağ Cenab-ı Hakk'a nazar edince dağ paramparça oluyor falan diyor. O da Musa Aleyhisselam tövbe ediyor, istiğfar ediyor. Ben inananla ilkiyim diyor. Ve görme hassasının bu dünyada olamayacağını ay hakkıyla yakın görmüş oluyor yani. Talebi rüya hassasısı bu. Evet.
Ayrıyeten deprem ve zelzelelerin daha farklı gaye ve maksatlarının olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bunlar neden olabilir?
Şimdi ona girmeden şunu da söyleyelim. Bir soru da gelebilir. Bunu soracak mısınız? Bütün insanlar bunu gördüler mi talebi rüyeti?
Evet, o sorumuzda var.
Var değil mi? Ha. Evet. O zaman da burada cevaplandırayım, sonra buna geçelim. Evet. Zaten dağın parçalandığını dışarıdaki insanlar gördüler.
Evet.
Değil mi? Çünkü Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam vekil bırakıp Turisine gidince işte onlar da malum buzağa taptılar. Samir'in yaptığı buzağa. O insanlar dağın parçalandığını görüyorlar zaten.
Evet.
Ama bu parçalanma neden dolayı olmuş onu o anda bilemezler. Musa Aleyhisselam'ın dönüşünde haber vermesiyle anlıyorlar ki böyle bir talep olmuş da bu talep üzerine Cenab-ı Hak dağa tecelli etmiş kudretiyle ve dağ parçalanmış. Ama inanmış inanmamış da ayrı mesele. Olay böyle yani. Dışarıdaki insanlar da görüyorlar olayı.
Evet.
Heh, görüyorlar kesinlikle. Şimdi bu sorunu tekrar alalım.
Bir sonraki soru mu?
Yani az önce sordum.
Deprem ve zelzelelerin daha farklı gaye ve maksatlarının olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bunlar neden olabilir?
Şimdi deprem ve zelzeleler Cenab-ı Hakk'ın celalinin tecellisi. Tecellisi celaliyen zuhuruyla diyor değil mi Mustafa?
Evet.
Celalinin tecellisiyle depremler oluyor. Depremlerin çok gayeleri vardır. Ama şöyle bir kaide Üstad zikrediyor. Buyuruyor ki musibet diyor cinayetin neticesi mükafatın mukaddemesidir.
Evet.
Musibetler mühim bir kaide. Cinayetin neticesi mükafatın mukaddemesidir. Onun için bir yerde bir deprem oldu mu, birçok insanlar zarar gördüler mi? Bu kaideye göre kendileri bir cezaya müstahak olmuşlardır. Cinayetin neticesi. Ama o boş da değildir. Peşine de mükafat gelmektedir.
Evet.
Hani bir hadis kutsi var ya, rahmetim gazabımı geçti. Buna bazı zatlar şu mana veriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın bu gibi musibetlerdeki diyorlar, insana verdiği kahır tecellisiyle verdiği diyelim ızdıraplar, elemler vesaireler, onun neticesi olan sevapları, mükafatların yanında daha küçük kalır.
Evet.
Rahmeti gazabından daha fazladır diye mana veriyorlar. Şimdi hangi musibet, hangi cinayetin neticesidir? Ve bunun sonunda ne gibi mükafatlar verilmiştir? Biz bunu bilemeyiz. Ama bilinmez mi? Bilinir de. Nasıl bilinir? Yine ustada döneceğiz. Ehl-i hakikat diyor, gaybı olan şeyleri bildirmesi bilmezler.
Evet.
Bu gayb bizim için gaybi bir meseledir bu. Ama ehl-i hakikat bildirirse bilirler. Nitekim Üstad Hazretleri zelzele bahsinde Erzincan zelzelesinin hikmetini anlatıyor. Değil mi?
Evet.
Yani biz de oradan okuyup öğreniyoruz ki buymuş hikmeti. Ama bütün zelzelelerin, bütün bu gibi depremlerin altındaki hikmetleri biz de bilemeyiz yani. Ama genel kaide bu. Musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Bir de bir celal tecellisidir musibet. Yani o da bir tefekkür vesilesidir bizim için.
Evet.
Yani acizimizi, fakrımızı, daha çok acizimizi bize çok güzel ders veren bir olaydır yani.
Evet.
Koca şehir sallanıyor, biz de içinde beraber hiçbir şey yapamıyoruz.
Evet.
Değil mi? Ha. Kudret-i ilahiyeyi yapmakta, tefekkür etmekte bir güzel bir vesile oluyor. Acizimizi hissetmekte güzel bir vesile oluyor. Bir başka hikmeti de zelzelelerin büyük zelzeleyi hatırlatması. Yani Zilzal suresinde geçiyor ya.
Evet.
Büyük zelzeleye dağ da uçacak, denize yanacak, yer yüzü düzlenecek. Şu kainat Şimdi bir şehir sallanıyor, şu kadar apartman yıkılıyor, hayret ediyoruz. Evet. Burada şehir değil, kainat yıkılacak yani. Değil mi?
Evet.
O büyük zelzeleyi hatırlatıyor ve onun ötesinde yeni bir lütuf alemi kurulacak cennet inşallah. Bizi bu fani zevklerden, fani dünyanın ihtişamından çekip kalbimizi diğer aleme teveccüh ettirmeye en büyük vesiledir zelzeleler.
Evet.
Hem acizimizi hissetmemizde hem de ebedi aleme teveccüh etmemizde çok güzel bir ders verir istifade edebilirsek.
Evet. Allah razı olsun hocam. Sonraki sorumuz. Son paragrafta nazara verilen 3 hadiseyi ve o hadiselerde verilen dersi kısaca açıklar mısınız?
Evet, paragrafı bir de okuyorum bir zahmet. İşte şu 3 ayetin hikmet noktayı nazarında ne kadar kıymetli olduğunu diye burası.
Evet.
Gördünüz. Evet. 3 fıkra içinde 3 vakayı meşhure ve meşhure ile gösteriyor.
Evet.
Ve medayı bilet 3 hadiseyi okurayı hatırlatmakla latif bir irşat yapar, mukamessuz bir zecreder. Şimdi bu hadiseler derste geçen nüktelerin 3 nükte geçti burada değil mi? Her nüktenin konusu bunlar zaten. Birinci nüktede Allem-i Adem Esma-i Küllaha. Cenab-ı Hakk'a Cenab-ı Hakk'ın Adem Aleyhisselam'a Esma'yı talim etmesi.
Evet.
Birinci hadise bu. Esma'yı talim etmesi. Neticede de yine açıklandı geçen programlarda. İkinci hadise şeyden bahsedildi. Mısır'ın Kurdistan'ın Nil-i Mübarek'le bir cennet haline gelmesi. O insanların şeye tapmaları, ziraata vesile olan bakara tapmaları ve bunu da men etmek için bir bakar sığır kesmeden emredilmesi.
Evet.
O sığırın kesilmesiyle Üstad da ifade ettiği gibi yani bakar perestlik kesilmiş oluyor aslında. Yani bir bakarın zebhi ile diyor kesilmesiyle bakar perestlik aslında. Yani ineğe tapma inancı kesilmiş oluyor. Bir başka hikmeti de yine anlatılmıştı o geçen programda söyledik. Derste geçmişti. Bir başka hikmeti de ahirete inancına bir delil olması. Nasıl oldu? İşte o kesilen bakarın bir parçasının bir öldürülen şahsa vurulmasıyla adam dirildi ve kendisini katleden kişiye haber verdi değil mi?
Evet.
Diğer hadise bu. Üçüncü hadise de işte bu programda da geçen konu. Taşların haşretillah, Allah'ın haşretinden parçalanmaları, yuvarlanmaları, işte şeye daire gitmeleri, topla daire gitmeleri gibi cemali ve celali birçok tecellilere taşların mazhar olması, bunlardan de ibret almamız gerektiği, kalp katılığından uzak kalmamız, kalplerimizi yumuşatmamız, taşların suların akması gibi bizim yumuşamış olan kalbimizden de ulvi hakikatların geçmesine yol vermemiz.
Evet.
Birinci alacağımız ders bu. Ve taş gibi kalplere katı olan kişilere de benzemekten sakınmamız gibi dersler verilmiş oluyor. Ona geçen programda kısmen değinmiş olduk. Üç hadise bunlar.
Evet. Konumuzun sonuna geldik o zaman. Bir sonraki soruya geçeceğiz. Haftaya bırakalım isterseniz.
İnşallah olur.
Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.